Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepiniz bu programa hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, milletlerin, toplumların, halkların tarihleri romanlarına, şiirlerine, efendim müziklerine ve günümüzde filmlere, dizi filmlere, sinemalara konu teşkil etmektedir. Amerikan roman, film ve dizi filmlerinin ana temaları birkaç olay üzerinde yoğunlaşır. Bunlardan bir tanesi Amerikalıların istiklal mücadelesi, ikincisi iç savaş, üçüncüsü Vietnam ve buna benzer bir iki hadisedir. Bundan seneler önce Amerikalı siyahi yazar Alex Haley'nin televizyona da uyarlanan bir eseri yayınlandı, Kökler, ve çok yankı uyandırdı. Bu Kökler, esir ticaretinin insanlığa vurduğu damgayı yeniden ışık tutuyordu. Özellikle de kahraman olan Kunta Kinte'nin dramıyla. Pek çoğumuzun hafızasında bu Kunta Kinte ismi kalmıştır. Afrika'dan köle olarak Amerika'ya getirilen bu kimsenin hayat hikayesi, ki yazarın dedesidir. Evet, Amerika ve Avrupa tarihi maalesef böyle beyaz ırkın kara lekesiyle doludur ve günümüzde bunu artık romanlarda, filmlerde, sinemalarda görmek hiç değilse bir günah çıkarma kabilinden de olsa görmek mümkün. Bugün sizlere bunlarla ilgili birkaç kelam etmek istiyoruz. Bugün Amerikan tarihleri Christoph Kolomb'lardan, George Washington'lardan, Paul Revere'lerden sayfa sayfa bahsederken, ne 16. yüzyıl başında İspanyolların yanlarında getirdikleri zencilerin, Kızılderililer tarafına geçerek Güney Carolina'nın İspanya sömürgesi haline getirilmesini önlediklerinden, ne de Boston katliamında zenci denizci Crispus Attucks'un İngilizlerin kurşunlarıyla Amerikan istiklal mücadelesinin ilk kahramanlarından biri olarak canını verdiğinden söz ederler. Amerikan Anayasası'nın tadil edilmiş 15. maddesi, en mukaddes içtimai hak olan oy vermenin renk ve ırk farkı yüzünden hiçbir vatandaştan esirgenemeyeceğini söyler. Ve tatbikatta bunun bilhassa zenciler için ne derece kısıtlı olarak kullanılabileceğini baştan düşünmez. Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin, İnsan Hakları Beyannamesi'nin altlarında imzası bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün bile birçok yerlerinde zenci çocuklarının hala beyazlarla aynı okul otobüsüne binmeye hakları olup olmadığı tartışılır durur. Meşhur bir sözdür. Amerika'da seçilebilmek için çok önemli bir vasıf aranır. WASP vasfı. Ne demek WASP? Yani white ve white, beyaz. AS Anglo-Sakson, yani İngiliz menşeli. P Protestan. Yani beyaz olmayan, Anglo-Sakson kökeninden gelme ve protestan olmayan bir kimsenin Amerika'da başkan olması mümkün değildir. Olursa ne olur? İşte John Fitzgerald Kennedy gibi bir Katolik, İrlanda kökenli Katolik başa geçerse adamı öldürürler. Neyse, işte siyahla beyazın bu yeni dünyadaki mücadelesi sevgili dinleyiciler, ilk kez 1619 yılında 20 siyahi esirin Virginia'ya getirilmesiyle başladı. Ve hiçbir zaman denk olmayan şartlar altında zamanımıza kadar devam etti. Müzik. Tabii buna rağmen sevgili dinleyiciler, dünyada esir ticaretinin tarihi daha eskilere uzanır. 15. 16. yüzyıllarda Batı Afrika kıyılarını keşfe çıkan Avrupalılar, Senegal nehrinden Angola'nın güney sınırlarına kadar 6000 kilometrelik sahil şeridi boyunca yerlilerin hayatında esirliğin yerleşmiş bir gelenek olduğunu gördüler. Kâşiflerin ardından bu sahillere gelen tüccarlar aradıkları altın yerine daha karlı bir yol buldular kendi menfaatlerine: esir ticareti. Bu ticaretin öncüleri 1517'de Karayipler'deki sömürgelerde çalıştırılmak üzere Afrika'dan insan taşıyan Portekizliler ve İspanyollardı. 1700 yılına gelindiğinde ise bu ticaretin hayli karlı bir iş sahası olduğu biliniyordu artık. Yeni dünyanın el değmemiş topraklarında ziraat sahaları açılıp da genişledikçe ucuz işçilikten haklarına düşecek payı kaçırmamak için diğer milletlerden de bu ticaret koluna el atanlar oldu. İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar gerek taşıyıcı gerekse aracı olarak gittikçe artan sayıda esir ticareti işine atıldılar. İçerlerinden kıyılara getirilen esirlerin toplanarak gemilere nakledildiği kaleler inşa ettiler. 1720 yılında bu konudaki tatlı kârın farkında olan Amerikalılar ise gayretlerini daha çok toplanan esirlerin yeni dünyaya taşınması işiyle ve burada satılmaları konusunda yoğunlaştırdılar. 1786'da esir ticareti hacim bakımından en üst seviyeye erişmişti. Toplanan esirler çoğu İngiliz ve Amerikan gemileriyle olmak üzere Atlantik üzerinden yeni dünyaya, Amerika'ya taşınır olmuştu. Afrika'nın yerli kralları ve kabile reisleri esir piyasasını durmaksızın besliyorlardı. Bunların en önde gelenlerinden sayılan Dahomey'in zengin kralı şöyle diyordu: "Esir ticareti bana atalarımdan kalmış bir gelenektir. Madem ki beyazlar almak için geliyor, ben niye satmayayım?" Afrika kralları esirlerini bu maksatla açtıkları harpler yoluyla elde ediyorlardı. Çoğu zaman bunlara aynı kabile içinde kendilerine karşı çıkanlar da ekleniyordu tabii. Afrika krallarının servetinin yalnız esir ticaretine dayandığını iddia edebilmek zordur. 17. yüzyıl İngiliz kâşifleri altın kıyısında saltanat süren Aşanti krallarının som altından tahtlarını, yine altından yapılmış gerdanlık, yüzük ve bileziklerini anlatırken bölgedeki altın madenlerinin yerliler tarafından nasıl işletildiğini anlatıyorlar. Esir ticareti ise ikinci fakat hiç de yabana atılmayacak bir gelir kaynağıydı. Düşmana karşı kazanılan her zaferden sonra elde edilen esirler paylaştırılırdı. Kralın hakkı her defasında 3333 esirdir. Kabile şeflerinin payına düşen ise ancak 1000. Yeni dünyaya götürülenlerin, Amerika'ya götürülenlerin aksine Afrika'da kalan esirlerin evlenme, mal mülk edinme ve efendilerinin mirasına sahip olabilme hakları vardı. Afrika'nın içlerinden toplanılan esirler kafileler halinde sahildeki toplama merkezlerine getirilirdi sevgili dinleyiciler. Mesela 18. yüzyılın sonlarına doğru altın sahilinin en mühim toplama merkezindeki kaleden bir yılda 10 bin esir geçmişti. Seyahat esnasında bu esirler boyunlarına bağlanmış iplerle yürümeye zorlanırlardı. Karşı çıkan gençler ve erkekler ise ayaklarından tahta prangaya bağlanırdı. Afrika'dan Amerika'ya çoğu kez 90 gün kadar süren yolculuk sırasında esirlerin %60 civarında telefat vermesi çok tabiiydi. Bu yerli krallara 18 ile 35 yaşları arasındaki her bir esir için 90 dolar değerindeki 150 galon rom veren tüccarlar için mühim fakat önüne geçilemeyen bir kayıptı. Tam yükünü alan gemiler ilk durak olarak Batı Hindistan adalarına uğrardı. Esirlerin bir kısmı karşılığında pancar kisvesi yüklerdi. Ardından geri kalan esirleri de başka bir Amerikan limanına bıraktıktan sonra kisve yükünü rom haline getirmek üzere kendi limanları olan New England'da boşaltırlardı. 1720 ve 1808 yılları arasında çok revaçta olan bu üçlü ticaretten her bir gemi sefer başına 40 bin dolar kar edebilirdi. Dolar şimdiki kıymetinde değildi o zaman. Şimdikinden çok daha fazla kıymete sahipti. Bu gemiler 10 ila 12 mürettebatlı orta boy teknelerdi sevgili dinleyiciler. Buna rağmen dar ve alçak ambaraltı bölmelerinde üst üste 250 esir taşıyabiliyorlardı. Evet sevgili dinleyiciler, esir ticaretine başladığı günden beri ahlaki yönden karşı çıkanlar çok oldu. Bu gayretler 1793 yılında Eli Whitney tarafından pamuk çırçır makinesi keşfedilmemiş olsaydı belki de başarı kazanabilirdi. Pamuğun çekirdeğinden ayrılması muamelesini çok basite indiren bu Whitney'in buluşu bu ürüne karşı plantasyon sahiplerinin alakasını arttırdı. Bu da daha fazla insan gücünü mecburi kılıyordu. 1850 yılında esir zenci Amerika'nın özellikle güneyinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmişti. Pamuk üretimi doğrudan doğruya onun sırtındaydı. Ve pamuğun kendisi yalnız güneyin değil, bütün Amerikan milletinin en itimat ettiği mahsuldü. ...1860 yılında Abraham Lincoln başkanlığa seçildi sevgili dinleyiciler. Lincoln esirlik müessesesinin aleyhindeydi. Ancak bununla beraber ülkenin barış ve birliğini de bu uğurda feda etmeye hazır değildi. Buna rağmen kendisinden şüphe etmeye başlayan Kuzey'in esaret aleyhdarı cumhuriyetçilerine karşı... ...yine bir cumhuriyetçi olarak ayrı bir siyaset gütmesi de düşünülemezdi. Başkanın niyetini sezen Güney eyaletleri... Birbirinin ardından Kuzey ile aralarındaki mevcut birlikten ayrılmaya başladılar. Bunun neticesi ise Amerika'da iç savaşın başlaması demekti. Güneyliler tarafından kendilerine reva görülen muameleyi unutmayan zenciler, savaş esnasında iki şerden ehvenini yani Kuzeylileri seçtiler ve onlarla beraber oldular. Kuzey'in birlik ordularının şehirlerini işgal etmesiyle Güney tam bir moral çöküntüsüne uğradı sevgili dinleyiciler. Üstelik galipler eski köleleri olan zencilere yeni haklar tanıyarak yönetici mevkilerinde görevler vermişlerdi. Bir anda zenciler ürkek ve ezik bir toplumdan hakim duruma geçmişlerdi. Ne var ki tecrübesizlik ve eğitim noksanlığı kendilerinin bu yeni statülerini tam manasıyla hazmetmelerine maniydi. Yaptıkları hatalar kendilerine karşı tam manasıyla bir savaş sürdürecek olan Ku Klux Klan teşkilatının doğmasına yol açtı. 1870'e doğru federal kuvvetlerin güney şehirlerini terk etmesiyle zencilerin durumu yeniden sarsıldı sevgili dinleyiciler. Kazandıkları oy hakkının yeni şartlara bağlanması zencilerin seçime iştirak nispetini hemen hemen sıfıra indirdi. Üstelik zenci cemiyetini yeni bir tehlike daha tehdit ediyordu. Beyazlar zenci gücünü kendilerine rakip olarak görmeye başlamıştı. Beyazların zencilerle aralarında açmaya çalıştıkları uçurum daha sonraki yıllarda büsbütün derinleşti sevgili dinleyiciler. Bunun izleri İspanya-Amerika Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında açıkça belli oldu. Ku Klux Klan'ın gücü 1920'lerde 5 milyon kişiyi buldu. Zencilerin olur olmaz sebeplerden linç edilmesi artık sık sık görülen hadiselerdendi. Merkez Amerika'nın güneyi olmak üzere kölelik cemiyet içerisinde tamamen tasvip gören bir adet halinde yerleşirken buna karşı çıkan hareketler de yok sayılmazdı. Bu insanlık dışı adete ilk karşı çıkan İngiltere oldu. 1833'te bütün İngiliz İmparatorluğunda kölelik yasaklanırken Hindistan bundan ayrı tutuldu. İşte İngiliz bakış açısı. İlk anayasasında kölelik müessesesine yer veren Amerika'da ise ilk karşı hareket 1820'lerden başlayarak New England civarında görüldü. Boston, Massachusetts gibi entelektüel merkezlerde bu adet daha önceden yasaklanmıştı. Amerikan Anayasası'nın 14. maddel maddesi, değiştirilmiş 14. maddesi, ülke dahilinde hiçbir eyaletin Amerikan vatandaşlarının hak ve muafiyetlerini kısıtlayacak kanunlar koyamayacağı hükmünü getirmişti. Tamamen tefsiri açık olan bu madde, Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından başlangıçtan beri idarenin ve halk kitlelerinin temayüllerine göre değişik şekilde yorumlanmış, açıklanmıştır. 19. yüzyılda mahkemenin kararı, zenciler içinde eşit tesisler mevcut olduğu sürece okullarda ırk ayrımının kanuni olduğu merkezindeydi. Güney'in hislerine tamamen uygun olarak. 1930'larla beraber Kuzey Doğu'da ve Batı'da aksi fikir kamuoyunda ağırlık kazanmaya başladı. 17 Mayıs 1954'te Earl Warren başkanlığındaki Yüksek Mahkeme oy birliğiyle okullarda ırk ayrımının anayasanın 14. muaddel maddesine aykırı olduğu görüşüne vardı ve bunu yasakladı. Bu sefer de okul otobüslerinde ırk ayrımı konusu çıktı. Amerikalı siyahlara dünyada rahat yüzü yoktu. Siyahların maruz kaldıkları baskıya karşı tepkileri zamanla Pasifik'ten kurtuldu sevgili dinleyiciler. Ku Klux Klan'ın ilk kuruluş yıllarında ellerinden kurtulmayı bilen bir zenci, "Yediğim sopayı saymazsam bana karşı çok naziktiler," diyordu. Yüzyılın başlarında siyah halkın haklarını korumak maksadıyla bir örgüt kuruldu, NACP. Bu örgütün yardımıyla zencilerin direnişi son 30-40 yıl zarfında daha belirli bir hal aldı sevgili dinleyiciler. Kanuni hakları olmasına rağmen girişleri yasaklanan mahallelerde ikazları aldırmadan toplu şekilde oturmaya devam ettiler. Seyahat eşitliğini ispatlayabilmek için en bağnaz güney eyaletlerine Hürriyet Süvarileri adını verdikleri karma otobüs seferleri tanzim ettiler. Zenciler şuurlu mücadelenin içindeydiler artık. Zenci direniş hareketlerinden söz ederken Amerika'da yavaş yavaş hatırı sayılır bir güç olarak ortaya çıkmaya başlayan Müslüman zencilere de yer ayırmak gerekir. Müslüman zenciler veya kendilerinin anılmalarını istedikleri şekilde siyahiler, Amerika'daki beyaz zenci davasının ancak ülkeyi her iki ırk arasında taksim yoluyla halledilebileceği inancındaydılar. Kendilerine göre şeytan olan beyazlarla Müslümanların bir arada yaşamaları imkansızdı. Müslüman zenci hareketi militan niteliğiyle diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu gruba dahil olanlar ölümüne kadar başkanlıklarını yapan Malcolm X gibi geçmiş efendilerinin soy isimlerini taşımamak gibi sembolik bir amaçla ikinci isimleri yerine X işareti koymaktadırlar. Halen Amerika dünyaya bir gösteriş yapabilmek için bir zenciyi Birleşmiş Milletler temsilciliğine tayin edebilir. Kanun kitaplarında, yüksek mahkeme kararlarında zencilere verilen hakların münakaşasız tatbikinden yana olduğunu tekrarlayabilir. Ama bugün yine de sokaktaki milyonlarca beyaz Amerikalıdan ancak pek azı kendilerine yöneltilecek bir soruya müspet cevap verebilir. Bir gün bir zenci kızınıza talip olursa verir misiniz? Sevgili dinleyiciler, ilk çağlardan beri kurulmuş ve dağılmış birçok milli devlet ve imparatorluklarda olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de köle ve cari olarak esirlik müessesesi mevcuttu. İnsanların en tabii hakları olan hürriyetlerinden mahrum edilerek adeta mal gibi alınıp satılmaları, sahipleri tarafından her işte istedikleri şekilde kullanılmaları, hatta bazen hayatlarının bile onların elinde olması hakikaten insanlığa aykırıydı. Ancak İslamiyet esirlerin durumunu düzeltmiş, esirliği savaş köleliği, savaş esirliğinin bir sonucuna bağlamış. Yani ancak savaş esirleri köle yapılır demiş ve tabii bu hukuku, bu kültürü tatbik eden Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğu'nda da köleler işkenceden, baskıdan uzak, çok rahat ve güzel bir hayat yaşamışlardır. İslam dininin köleleriniz sizin kardeşlerinizdir, çocuklarınızdır. Onlara kendi yediğinizi yedirin, kendiniz gibi barındırın emrine en çok Türkler uymuş. Esirlere şefkatle, merhametle muamele etmişler. Okutup yetiştirmişler, en yüksek devlet hizmetlerine kadar çıkmalarını sağlamışlar. Öyle ki Avrupa'dan, başka yerlerden çocuklarını köle olarak Osmanlı ülkesine satmak isteyenler çıkmış. O derece rahat etmişler Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı Devleti'nde esirler, harpte ele geçen köleler, harpte ele geçen esirlerden yapılırdı. Bunların beşte biri devlete aitti, pençik. Bunlar evvela Türk'e vermek adıyla Türk köylerine dağıtılır. Bir iki yıl o köy evlerinde yetişirler, Türkçe öğrenirler, Müslüman olurlar. Türk-İslam kültürüyle yoğrulurlar. Sonra bir kısmı ileride Yeniçeri olmak üzere acemi ocaklarına, bir kısmı sipahi yani süvari askeri olmak veya saray hizmetine alınmak üzere Galatasaray veya İbrahim Paşa Sarayı ocaklarına, Enderun Mektebi'ne verilirdi. Buradan saraya alınanlar Enderun Mektebi'nde yetiştirilir, devlet hizmetine hazırlanırlardı. Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren hemen hemen bütün vezirler, sadrazamlar, kaptanı deryalar, defterdarlar, hatta valiler hep bunların arasından yetişmiştir. Tabii esirlerin alınıp satılması, kölelerin alınıp satılması da mümkündü. Esirciler ketüdası vardı sevgili dinleyiciler. Bu zat buna nezaret ederdi. Meşhur Itri Efendi mesela esirciler ketüdası idi bir zamanlar. Bunların alınıp satılması sırasında insanca şartlar altında yaşamaları sağlanırdı. Bu köleler yabancı ülkelerden, Kırım'dan, Kafkasya'dan veya Garp Ocakları denilen Cezayir, Tunus, Trablus'tan gelirlerdi. O esirler alınır, satılırdı. Erkek esirler konaklarda aşçı, bahçıvan, seyis, arabacı, sofracı, uşak vesaire gibi hizmet görürdü ve refah içinde yaşardı. Esnaf tarafından satın alınanlara çeşitli zanaatlar öğretilir ve bunlar ileride dükkan tezgah sahibi olurlardı. Gerek sarayın ve gerek konakların harem dairesinde cari olarak hizmet edenler, yani ev hizmetleriyle meşgul olanlar ise belli bir süre sonra 20-25 yaşına geldiklerinde uygun kimselerle evlendirilip çoluk çocuğa karışırlardı. Buna çırak etme denirdi. Yine harem dairelerinde hizmet eden hadım harem ağaları vardı. Bunlar da ak ağalar ve kara ağalar olarak ikiye ayrılırdı. Ak hadım ağaları çoğunlukla anadan doğma olarak erkeklikten mahrum kimselerdi. Öbürleri ise hadım edilmiş zavallılardı. Yalnız Osmanlılarda hadım etme gibi bir suç işlenmezdi. Büyük bir suçtu, cezası çok ağırdı. Bunlar Afrika'da iki kabile birbiriyle harp ederken yenilenlere bu korkunç işkenceyi reva görüyorlardı. Bir de bazı Hristiyan manastırlarında papazlar rahibelerin kontrolüyle görevli olan kimseleri, zencileri bu şekilde hadım ediyorlardı. Daha sonra bunlar Osmanlı ülkesine yolları düşüyordu ve bunlar harem ağası olarak kullanılırlardı. Bu ak hadımlar arasında çok büyük devlet adamları ve değerli kumandanlar yetişmiştir. Hadım Süleyman Paşa, Hadım Ali Paşa gibi. Bu zenci harem ağaları ise yine yüksek rütbelidir. Mesela vakıflar bunlara bağlıydı. Sarayda önemli mevkilere gelirlerdi. Darüssaade ağası bu zenci harem ağalarından olurdu. Çok itibarlı kimselerdi sevgili dinleyiciler. Yani zenci veya hadım olması onun meziyetlerinin, istidatlarının ortaya çıkıp inkişaf etmesine engel olmamıştır. Osmanlı Devleti'nde zenci de olsa, hadım da olsa kendisine itimat edilmiş ve yüksek görevlere getirilmiştir. Ehliyeti ve liyakati varsa. Şimdi bakın, nerede Amerika'daki kuntakinteler, nerede Osmanlı Devleti'ndeki zenci harem ağaları. Defterdar İskender Paşa, Sadrazam Hüsrev Paşa gibi bazı kimseler genç köleler satın alırlar, konaklarında tahsil ve terbiyelerini itina ederek yetiştirirler, sonra devlet hizmetine verirlerdi. Bunlar arasından da ileri devlet adamları ve kumandanlar çıkmıştır. Hatta bu Hüsrev Paşa yaşlandığı zaman bunun aşçıbaşısını askere almak istemişler. Kura ona isabet etmiş. Hüsrev Paşa da demiş ki, benim demiş serasker demiş sadrazam hepsi benim kölelerimdir. Hiçbirini daha azat etmedim. Bu kadar devlet adamı benim kölemdir. Onlardan birini aşçıma karşılık bedel saysınlar. Ben yaşlıyım. Perhiz yapıyorum. Aşçımın yemeklerine alıştım. Başka aşçıya alışamam. Onun için aşçımın karşılığında bunları veriyorum demiş. Onun üzerine sükut etmişler. Hakikaten zamanın ileri gelen bütün devlet adamları hep Hüsrev Paşa'nın köleleriymiş. Henüz daha azat dahi edilmemişler. Düşünün, sadrazam olmuş Halil Rıfat Paşa ama aslında Hüsrev Paşa'nın kölesi. Osmanlı Devleti esirliğin kaldırılmasına dair milletler arası anlaşmayı 1847 tarihinde imzaladı ve kabul etti. Bunun üzerine ülkede esir ticareti yasaklandı, esir pazarları kapatıldı. Köle ve cariye alım satımı böyle ticaret şeklinde yapılmadı. Ancak el altından tabii devam etti. Cumhuriyetin ilanına kadar kölelik devam etti. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına kadar sevgili dinleyiciler, bilhassa İstanbul'da yaşlı zencilere rastlanırdı. Bunlar çocukluklarında Habeşistan'dan veya çevresindeki ülkelerden kaçırılmış, daha sonra devletin baş yerine gelip satılmış. Bazıları sarayda, bazıları konaklarda çalışırlardı. Vekilarç olarak, kalfa olarak, harem ağası olarak. Yaşlanınca bunlar bir kenara çekildiler. Sessizlik içinde ömürlerini tamamladılar. Bunların içinde gazetelerin kendisiyle mülakat yaptığı, röportaj yaptığı kimseler oldu. Hatıralarını yazanlar oldu. Hele mesela bunlar içinde bir Nadir Ağa vardı. Göztepe tarafında oturur. Orada ilk defa şişe sütçülüğünü bu Nadir Ağa Türkiye'ye getirmişti. Şişeler içinde pastörize süt satımını ve büyük bir servet elde etmişti. Bu zenci harem ağaları kendi aralarında bir yardım sandığı kurmuştu ve bu yardım sandığıyla muhtaç olan harem ağalarına ihtiyarlıklarında yardım ederlerdi. Böyle şefkatli, merhametli, yumuşak insanlardı. Yani tenleri siyah ama içleri beyaz idiler. Bilgili bir karı koca tiyatro gişesine sokulmuşlar. Bize de lütfen iki bilet veriniz demişler. Gişedeki memur sormuş. Romeo Juliet için mi demiş. Hayır efendim demiş. Karımla benim için. Vaktiyle bir gemi mehtaplı bir gecede seyrederken kaptan ve dümenci uyuvermişler. Başıboş teknede bir sahile gidip kuma oturmuş. Teknenin başındaki gözcü kaptan köprüsüne gelerek uyuyan kaptana, efendi kaptan uyan, Cem'e otur diye demiş. Uyanmış, kısık gözle bir yandan gözcü tayfaya bakmış kaptan. Ulan nereden anladın Cem'in otur diye onu demiş. Tabi seyir sırasında tabi olarak bir iz bırakamayacağını düşünen gözcü kendi anlayışına göre cevap vermiş. İşe dum da halka ol di. Filozof bir doktora sormuşlar. Ne vakit yemeli diye. Doktor cevap vermiş. Zenginler acıkınca, fakirler bulunca. Adamın biri garibandan, fakir fukaradan birisi evinin penceresinde düşünceli bir halde otururken sokaktan bir cenaze geçiyormuş. Cenazenin arkasından yakınları, "Ah, sen göçtün artık. O gittiğin yer karanlık, kimsesiz. Orada ışığın yok, yiyeceğin yok, giyeceğin yok, arayanın yok, soranın yok." diye feryat edip ağlarlarken bizim bu gariban ağzının yarısını eliyle kapayarak hanımına dönmüş. Hanım hanım dikkat et demiş. Bu cenaze galiba bizim eve geliyor. Koş kapıyı açıver demiş. Adamın bir tanesi cebinde fazla para yok. Bir tek garsonun hizmet ettiği gariban, izbe, ucuz bir lokantaya yolu düşmüş. Lokantanın eşyası da perişan ve fakiraneymiş sevgili dinleyiciler. Adam garsonu çağırmış, bana bir tuzluk getirir misiniz demiş. Böyle deyince garson elini sağ cebine sokmuş, bir tutam tuz çıkarmış, tabağın kenarına koymuş. Biraz sonra da karabiber lazım olmuş. Bana biraz demiş, karabiber getirir misiniz? Bu sefer de garson elini sol cebine sokmuş, çıkardığı bir tutam karabiberi tuzun yanına bırakmış. Adam garsonun bu haline hayretle bakarken karşısındaki yemek yiyen birisi aman aman demiş, sakın bu adamdan hardal falan isteyeyim deme. Vaktiyle ismi lazım değil, yolları çamur deryası olan bir memlekette bir adam caddenin orta yerinde bir başlık görmüş. Şu başlığı alayım diye davranırken bakmış ki çamur dizleri aşıyor. Bir sırık tedarik etmiş, sırıkla o başlığı yakalayıp havaya kaldırmış. Bir de ne görsün, o başlığın altında bir baş kımıldanıp duruyor. Haykırmış, yetişin demiş. Galiba burada demiş bir adam boğuluyor demiş. Yetişmişler, kazma kürek çıkarmaya uğraşırken çamurlar arasında başı beliren adam aman demiş. Elinizi çabuk tutun demiş. Altımda bir de Yağız at var demiş. Bir resim sergisinde pembe bir güneş tablosu var. Bir kadın bunu zevkle seyrediyor. Yanındaki adama sormuş. Beyefendi demiş, acaba bu tablo demiş güneşin doğuşunu mu temsil ediyor yoksa batışını mı demiş. Yanındaki adam hemen güneşin batışını efendim demiş. Kadın demiş ki peki nereden anladınız demiş. Ressamı tanırım demiş adam. O mu size söyledi demiş kadın. Yoo demiş. Sabahları öğlenden evvel yatağından kalkmaz ancak yapsa güneşin batışını resmedebilir demiş. Kotrasıyla Afrika kıyılarında dolaşan varlıklı bir sporcu güzergahındaki bir adanın tabi limanlarından birine sokulmuş ve demirlemiş. Biraz dinlendikten sonra bir gezinti yapmak üzere botunu atlayıp adaya çıkmış. Tam karaya ayak bastığında uzaktan kulağına ben senin ne mal olduğunu biliyorum diye bir ses gelmiş. Allah Allah. Adam sesin geldiği istikamete doğru yürüdükçe aynı ses hep aynı şekilde devam etmiş. Adam hayretler içinde kalmış. Nihayet sesin geldiği yere sokulmuş. Bir de bakmış ki ağacın üzerinde ayağından bağlı fevkalade güzel bir papağan. Biraz sonra da ağaçlar arasından bir adam peyda olmuş. Sporcu adama bu papağan sizin mi diye sormuş. Adam benim demiş. Bu sefer sporcu satın almak istemiş. Adam satmamış. Sporcu ısrar etmiş. Ama demiş ben çok para veririm demiş. Ben bittim demiş bu papağanın güzelliğine hem de konuşmasına. Bunun üzerine papağanın sahibi demiş ki, maalesef beyim demiş, satamam demiş. Ama madem ki bu konuda ısrar ediyorsunuz, bu papağanın erkeği de çok cinstir. O da güzel konuşur demiş. Bunun yumurtalarından iki tane size vereyim demiş. Herhangi bir kuluçkanın altına koyun, yavru çıkarabilirsiniz demiş. Sporcu razı olmuş, oldukça yüklü bir para ödemiş, yumurtaları satın alıp oradan uzaklaşmış. Aradan epey zaman geçmiş. Sporcunun bir gün yine o adaya yolu düşmüş. Sahile çıkınca yine aynı ses, aynı şekilde kulağına gelmiş. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Adam yavaş yavaş papağanın olduğu yere sokulmuş. Sokulmuş, tam yanına gelince, bana bak kaltak demiş. Ben de senin ne mal olduğunu biliyorum. Yumurtaların birinden saksağın, ötekinden atmaca çıktı demiş. Sevgili dinleyiciler, Suriye'nin güneyi kıyı bölgesinin arkasından Fırat Nehri'nin batısındaki çöllere kadar uzayan bölge Filistin diye anılıyor. Burası bir taraftan zaman zaman ve uzun aralıklarla Asya'dan, bir taraftan deniz yoluyla batıdan, ayrıca Arap Yarımadası'ndan gelen göçler dolayısıyla tam bir kavimler kokteyline dönüşmüş olduğu için Orta Mezopotamya devletlerinden Akatlar onlara göçebe manasına Filist derlerdi. Yaşadıkları yerlere de göçebeler, göçmenler, muhacirler yurdu demek olan Filistin adını vermişlerdi. Demek ki Filist göçebe, Filistin göçebeler yurdu demek. Bu çeşitli ırklar zamanla ve bir arada yaşama neticesi müşterek bir kültüre sahip tek millet haline geldiler. Deniz yoluyla batıdan gelen Akdeniz orijinli muhacirlerin bir kısmı ise öbürleriyle karışmadılar. Bunlardan kuzeye doğru uzayan ve iç kısımdan yüksek dağlarla ayrılmış olan dar kıyı şeridine yerleşmiş, burada şehirler kurmuş, orijinal bir kültür, orijinal bir medeniyet geliştirmiş olanlar Fenikelilerdir. Güney bölgede yerleşenler ise Kenaniler olarak anılmışlar. Demek Fenikelilerle Kenaniler karışmamışlar. Kenanili, yani Arz-ı Kenan, önce Fenike ve Filistin'i de içine alan bölgenin adıydı sevgili dinleyiciler. Doğu kaynaklarına göre Kenan, Hazreti Nuh'un 4. oğlu Yam'ın asıl adıdır. Bazılarına göre Hazreti Nuh'un torunudur, Sam'ın veya Ham'ın oğludur. Kenan, bir rivayette mor, bir rivayette ise yayılmış manasına gelir. Bu bölgenin toprağa gidenler zaten görür, morumtırak bir topraktır Kenan ilinin. Aynı zamanda Kenaniler bu bölgeye yayılmışlar. Her iki manası da var. Filistin'de ayrıca ırk hususiyetlerini muhafaza eden Moablar vardı, Madyanlar vardı, Amalika vardı, Edanlar vardı, Amonlar vardı. Bunlar hep Sami soyundan göçebelerdi. Bunlar zamanla yerleştiler ve hür site devletleri, şehir devletleri kurdular. Filistin halkı ziraat ve hayvancılıkla geçinirlerdi. Buğday tarlalarından başka bağları ve incir bahçeleri vardı. Etrafı surlarla çevrili şehirlerde otururlardı. Tunçtan yapılmış silahlar kullanırlardı. Savaş arabalarıyla harp ederlerdi. Baş şehirleri Gazze şehriydi. Peki bu İbraniler nereden geldi? Tarihi tamamen tespit edilemeyen bir zamanda Mısır'da 19. sülale zamanında, Firavun 2. Seti'nin hükümdarlığı zamanında, buna göre M.Ö. 1180 yıllarında doğudan gelen bir toplum Filistin'i işgale başladı. Bunlar Ürdün Nehri'nin öte yüzünden geldikleri için Filistinliler onlara karşı tarafın adamları, suyun öte yakalıları manasına Hebru dediler. İbrani sözü buradan gelir. Halil şehri de öyle. Hebrun'dur onun ismi. Bu İbraniler tek bir millet veya ırk değildi. Tek tanrılı, aynı dini kabul etmiş, Hurrili, Mitannili, Hitit, Arami, Asurlu, Kaldeli gibi birçok halktan meydana gelmiş ve ortak bir kültür sebebiyle milli ve siyasi bir cemaat meydana getirmişlerdi. Kendilerini İsrailoğulları diye anarlardı. İsrail, aralarından yetişmiş olan peygamberlerden Hazreti Yakup'un lakabıydı. Allah adamı, Allah yolunda giden, Allah yolunda mücadele eden manasına gelmektedir. İsrailoğulları milattan önce 2300 yıllarında merkezi bugünkü Urfa olan Hurri memleketini tek tanrılı dinlerin düşmanı olan hükümdar Arnamorada, yani Nemrut diye tanıyoruz biz onu, bunun baskısı sebebiyle terk etmiş, Peygamber Hazreti İbrahim'in liderliğinde güneye doğru göç etmişler. Yolda kendilerine katılan ve dinlerini kabul eden birçok Mezopotamya kavimleriyle ve Amurru denilen Sami göçebelerle beraber Güney Filistin bölgesine yerleştiler. Ancak bunlar şehir hayatını ve ziraatı bilmez, sadece hayvancılıkla geçinirlerdi. Bir süre geçince bunlar büyük bir kıtlık felaketine uğradılar ve çadırlarını sökerek yaşanabilecek bir yurt aramak için daha güneye doğru çetin bir göç yolculuğuna çıktılar. Çölde dolaşan öbür göçebelerin kuraklık zamanında, kıtlık zamanında yaptıkları gibi gidip Nil deltasına indiler ve yerleştiler. Kendileri Mısırlılar tarafından evvela iyi karşılandılar ama zamanla ülkenin istenmeyen kişileri oldular. Bunun sebebi de tabii din ayrılıklarıydı. Mısırlılar kendi ilahlarına tapmayan, onları aşağı gören İsrailoğullarını tahammül edemiyorlardı. Ama gençlerini ağır işlerde kullanmak isteyen Firavun göçüp gitmelerine de müsaade etmiyordu. Sonunda M.Ö. 1220 yılında Hazreti Musa İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmaya muvaffak oldu. Ve arz-ı mevut, yani vaat edilmiş toprak diye andıkları Filistin'e doğru yola düzüldü. Onları Sina çölünden geçirerek Kadeş, yani aynı Kudüs'e kadar getirdi. İsrailoğulları bu şehrin civarında 40 yıla yakın bir süre yaşadılar. Sonra tekrar yola çıkıp yukarıda söylemiş olduğumuz gibi Filistin'e geldiler. Filistin halkıyla uzun bir mücadele yaptılar. Sonra bu memleketin dağlık bölgelerinde yerleştiler. İsrailoğulları baştan beri kendilerinin Sıpt adını verdikleri 13 klana ayrılmışlardı sevgili dinleyiciler. Bunlar Benyamin, Simeon, Levi, Kahar, Aker, Zabulon, Neftali, Dan, Menaşe, Roben, Efraim, Gat ve Yuda klanlarıydı. Zamanla bu klanların her birinin ismi Hazreti Yakub'un oğullarının birinden geliyor. 12-13 oğlu vardı ya malum. Bunlar zamanla göçebeli bıraktılar sevgili dinleyiciler. Ziraata yöneldiler ve şehir hayatı yaşamaya başladılar. Filistinlilerle bir süre barış içinde yaşadılar. Sonra onların hücumuna uğradılar, yenildiler ve esarete düştüler. Sonra Benyamin klanından Saul veya Talut, M.Ö. 1044 yılında yeni bir mücadeleye atıldı. Bütün klanlar onun emrine girdiler ve düşmanlarını yendiler. Talut artık İbraniler kralı, İbraniler hükümdarı diye tanınıyordu. Ancak Talut yeni bir harpte yenildi, ordusu mahvoldu, kendisi ve 3 oğlu bu harpte öldüler. Bunun üzerine Benyamin ve Efraim klanları, onun en küçük oğlu İşboşet'i hükümdar ilan ettiler. Ancak Talut'un damadı Yuda klanından ve o sırada kendisine peygamberlik gelmiş olan Hazreti Davut bunu tanımadı. Bir süre sonra İşboşet bir suikaste kurban gidince Hazreti Davut M.Ö. 1020 yılında peygamberliği ve hükümdarlığı şahsında birleştirdi. İbraniler hükümdarı oldu. Hemen harbe girişti. Hem Filistinlileri hem de onlara yardım eden Kenanilerle Amurru diye anılan Sami sitelerini kesin şekilde yendi. Bunlardan Amalika denilen kavim tamamen ortadan kalktı, helak oldu sevgili dinleyiciler. Bunun üzerine Hazreti Davut bu bölgede muntazam, güçlü ve büyük bir devlet kurdu. Demek ki sevgili dinleyiciler, İbraniler, yani şimdiki Yahudilerin ataları, bugünkü Urfa havalisinden Filistin'e yerleşmişler. Filistin'den Mısır'a, kıtlık sebebiyle Mısır'a yerleşmişler. Mısır'da Hazreti Musa bunları almış, tekrar efendim Filistin'e getirmiş. Bu hikayeleri biliyoruz zaten. Hazreti İbrahim zamanında Urfa'dan ayrıldıklarını, Filistin'e yerleştiklerini. Hazreti Yusuf zamanında meşhur kıtlık senesi İsrailoğullarının Mısır'a yerleştiklerini. Çünkü malum Yusuf peygamber Mısır Maliye Nazırı olmuştu. Daha sonra Hazreti Musa zamanında tekrar Filistin'e döndüklerini biliyoruz. Ve Filistin'e döndükten sonra işte Davut peygamber zamanında burada büyük bir devlet kurdular. Ve düşmanlarını bertaraf ettiler. Şimdi bu devlete yeni bir baş şehir lazımdı. Kenaniler dedik ya, Fenikeliler, Kenaniler, buraların eski halkı. Bunların Seyhun Dağı'nın üzerinde Yebus adlı müstahkem bir şehirleri vardı sevgili dinleyiciler. Bunun üç tarafı Kedran Irmağı'nın aktığı üç derin vadiyle çevriliydi. Yebus denizden Ürdün'e ve Suriye'den çöle giden yolların üstündeydi ve büyük bir stratejik ehemmiyeti vardı. Hazreti Davut çetin bir kuşatmadan sonra şehri zapt etti. Ve Yeruşalem, Orşilim, Kudüs adını vererek kendisine baş şehir yaptı. Selamet şehri. Seyhun Dağı'nın üzerinde de kendisine taştan ve sedir ağacından bir saray inşa ettirdi. Hazreti Davud milattan önce 973 yılında vefat etti. Yerine oğlu Hazreti Süleyman geçti. Babası düşmanları tamamen yenip mahvettiği için Hazreti Süleyman harp ihtiyacı hissetmedi. Sur şehrinden Fenikeli mimarlar getirtti. Fenikeliler sanatta çok ileriydiler. Kendisine yeni ve pek muhteşem bir saray yaptırdı. Bu sarayın büyük salonu 52 metre uzunluğundaydı. 26 metre genişliğindeydi ve 15 metre yüksekliğindeydi. Tavanı sedir ağacından 4 sıra sütuna dayandırılmıştı. Hazreti Süleyman bu salonda fil dişinden büyük bir tahta otururdu ve adalet dağıtırdı. Tahta 6 basamakla çıkılırdı. Basamakların iki tarafında altın zincirlerle bağlı 2 sıra aslan bulunmaktaydı. Hazreti Süleyman Mısır firavununun kızıyla evlenmiş ve onun için ayrı bir de saray yaptırmıştı. Hazreti Süleyman'ın kendi sarayında 700 hanımı ve 300 odalı cariyesi vardı. Babası Hazreti Davut'un 100 hanımı, 300 cariyesi vardı. Hazreti Süleyman'ın ayrıca pek kalabalık bir maiyeti vardı ve çeşitli hizmetleri vardı. Hepsi bu sarayda yaşardı. Saray mutfağı için her gün 30 sığır, 100 tane koyun kesilirdi. Geyikler, karacalar, av kuşları bu hesabın dışındaydı. Hazreti Süleyman, İsrailoğulları hükümdarlarının en zengini, en kuvvetlisiydi. Devrinde hiç harp olmamıştı sevgili dinleyiciler. Memleket ve halk tarımla, ticaretle zengin olmuştu. Herkes kendi asmasının, kendi incirinin altında emniyet ve refah içinde yaşamıştı. İşte zaten Hazreti Süleyman zenginlik sembolü olarak anlatılır. O zamanlar mevcut memleketlerin hepsinden birçok kişi Hazreti Süleyman'ı görmeye gelmişlerdi. Yemen'deki Seba ülkesinin hükümdarı hanım idi, Belkıs. O da kalabalık maiyetiyle ve hediye olarak altın, kıymetli taşlar ve ıtriyatla yüklü develerle geldi. Hazreti Süleyman'la görüştü. Ona pek çok meseleler sorup cevabını aldı. Ayrılırken söylendiğinden çok daha zengin ve çok daha akıllı olduğunu gördüm. O müstesna bir insan demişti. Daha sonra Belkıs Hazreti Süleyman'la evlenmiştir. Ve aralarında malum bir kitaplara, şiirlere konu olan bir aşk yaşanmıştır. Hazreti Süleyman'ın en mühim eseri şüphesiz ki Mescid-i Aksa veya Beyt-i Mukaddes diye anılmış olan Mabed-i Süleyman'dır. Bu Mabed-i Süleyman'dan bugün bir duvar kalmıştır. İbraniler böyle abidevi eserler yapmayı bilmezlerdi sevgili dinleyiciler. Onun için Hazreti Süleyman yine bu işlerde mahir olan Fenikelilerin yardımına müracaat etti. Dostu Sur Kralı Hiram ona mimarlar ve ustalar gönderdi. Tabii evvela mabedin yerini hazırlamak icap ediyordu. Hazreti Süleyman bunun kendi sarayı yakınında ve dağın tepesinde kurulmasını arzu ediyordu. Halbuki tepe gayet dardı. Evvela burasını genişlettiler. Kuzey tarafta dağ yukarı doğru yükselmekteydi. Burada kayalık içinde 800 metrelik bir yarık açıldı. Öbür taraflarda arazi aşağıya uçurum halinde iniyordu. Buralarda büyük kayalıklarla dolduruldu, istinat duvarları yapıldı. Böylece 450 metre uzunluğunda 300 metre genişliğinde bir set meydana geldi. Ve işte mabet bunun üzerine kuruldu. Hazreti Musa'ya Allah tarafından inen 12 emir, bunların saklandığı 10 emir, bir de ayrıca 2 emir var. Bunların saklandığı Tabut-u Ahit veya Tabut-u Şehade denilen taş sandık artık burada saklanmaya başlandı. 7 yılda tamamlandı Mabed-i Süleyman. Bundan sonra İbranilerin Kâbesi oldu. Rivayet edildiğine göre sevgili dinleyiciler, Hazreti Süleyman her gün inşaatı dolaşırdı ve her sabah mihrabın konulacağı yere çıkmış yeni bir bitki görür, adını ve neye yaradığını sorar, bitki de cevap verirdi. Malum Hazreti Süleyman bütün hayvanların ve bitkilerin dilini bilir, onlarla konuşmaya muktedirdi. Bu bitki yapraklarının, çiçeklerinin, köklerinin hangi hastalıklara iyi geldiğini söylerdi. Bir gün yeni bir bitki gördü Hazreti Süleyman. Senin adın nedir diye sordu. Bitki ar ar diye cevap verdi. Ar ar Süryanice, İbranice keçi boynuzu demek sevgili dinleyiciler. Peki dedi Hazreti Süleyman, senin dedi hususiyetin nedir? Keçi boynuzu dedi ki, dile geldi. Benim bittiğim yerde yapı yaptıran, o yapı bitmeden vefat eder dedi. Hazreti Süleyman böylece ömrünün sonuna yaklaşmakta olduğunu anladı. Ve inşaata bakan bir kule ve bunun üzerinde fenike camından küçük saydam bir oda yaptırdı. Mimarlara, siz işe devam edin, ben sizi buradan gözleyeceğim diyerek buraya girdi. Ve çok geçmeden de vefat etti. Ancak dayandığı asa dengesini sağladığı için aşağıdakiler onun vefat ettiğini anlayamadılar. Harıl harıl çalışmaya devam ettiler. Bu arada o işçiler arasında Allah'ın Hazreti Süleyman'ın emrine gönderdiği cinler de bulunuyordu. Cinler ve insanlar Hazreti Süleyman'ın mabedi için çalışıyorlardı. Tabii peygamberlerin de İslam inancına göre çürümeyeceği esası var. Hal böyle olunca kimse onun vefat ettiğini anlamadı ve bakarlardı ki Hazreti Süleyman o kulede oturuyor, çalışmaya devam ettiler. Bu sırada bir kurt, tabii küçük bir kurt, tahta kurdu, asaya girdi ve onu kemirmeye başladı. Sonunda asa çürüdü, bir gün kırıldı ve Hazreti Süleyman yere düştü. Yanına vardıkları zaman onun artık yaşamadığını anladılar. Ancak inşaat aynı gün bitmiş, mabet tamamlanmış, aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın 40 sene sürmüş olan hükümdarlığı da sona ermiş bulunuyordu. Hazreti Davut'un kurduğu ve Hazreti Süleyman'ın devam ettirdiği bu büyük devlet, bu güçlü devlet böyle uzun müddet rahat huzur içinde yaşadı sevgili dinleyiciler. Ancak M.Ö. 587 yılında Kudüs, Babil hükümdarı Nebukadnezar veya Buhtun Nasır diye Arap dünyasında tanınır, o hükümdar tarafından zapt edildi. Şehirle beraber Mabedi Süleyman'da, Mescid-i Aksa'da harap edildi, tahrip olundu. Bütün büyük aileler Babil'e sürüldü. İşte İsrailoğullarının meşhur Babil esareti böyle başladı. Babil devleti Medyalıların hükümdarı olan Kurus veya Keyhüsrev, bizdeki meşhur ismiyle Keyhüsrev tarafından milattan önce 539 yılında ortadan kaldırılınca 50 yıllık bir esaret devri de sona erdi. İsrailoğulları Kudüs'e dönüp boş ve harap şehri yeniden kurdular. Ve Mabed-i Süleyman'ı da aynı yerde inşa ettiler. Ancak bu artık eskisi kadar muhteşem değildi tabii ki. Romalılar M.Ö. 63 yılında Filistin'i zapt ettiler sevgili dinleyiciler ve bir Roma eyaleti haline getirdiler. Eyaletin merkezi Kudüs'tü. Romalılar bu yeni tebaalarının dinlerine, adet ve geleneklerine dokunmadılar. Ancak onlar 66 yılında Roma idaresine baş kaldırınca İmparator Vespasianus oğlu Titus'u bir orduyla buraya gönderdi. Titus Kudüs'ü muhasara etti. Kudüs 5 ay dayandı ama sonra açlıktan teslim olmak zorunda kaldı. Titus şehri harap etti. Mabed-i Süleyman, Mescid-i Aksa evvela yağmalandı. Değerli eşyası ve som altından meşhur 7 kollu mukaddes şamdan ile tabutun mukaddes örtüsü 700 esirle beraber zafer alayında teşhir edilmek üzere Roma'ya götürüldü. Kudüs artık yanmış ve yıkılmış bir harabeden ibaretti. Romalılar bu mabedin bulunduğu yerde ordugahlarını kurmuşlardı. Esasen mabetten geriye tek bir duvar kalmıştı. Ve Romalılar Yahudilerden hayatta kalanların bu duvarın dibinde eski haşmetli günleri anarak ağlamalarına müsaade etmişlerdi. Bu anane bugün hala devam eder ve bu yüzden burası ağlama duvarı diye anılmaktadır. İşte bu Titus hadisesi sonrasında Yahudiler dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Sağ kalanlar tabii. Ve üçüncü bir sürgün hayatı başladı Yahudiler için. Birincisi Mısır, ikincisi Babil, üçüncüsü bu sürgün. Ve bu sürgün yüzlerce, hatta binlerce yıl devam etti sevgili dinleyiciler. 1900'lü yılların başında, 20. yüzyılın başında Yahudiler tekrar eski memleketlerine dönmeye başladılar. Siyon hareketi neticesinde. Ve 1948 yılında malum burada İsrail Devleti kuruldu. Eski isim verildi. Yani vaktiyle bu devletin adı İsrail'di. İsrailoğullarının devleti manasına. Ve Hazreti Yakup'un bu ismi bu devlete verildi. Ve 50 yıldan fazla bir zamandır İsrail Devleti burada varlığını devam ettiriyor. Yeri gelmişken sevgili dinleyiciler, Hazreti Süleyman'ın meşhur tahtı da şark efsanelerinde çok ehemmiyetli bir yer tutardı. Bu taht hiçbir yere değmeden havada dururdu. Ve bu hal pek çok şairlere ilham vermiştir. Bu arada bizim meşhur Türk şairi Ziya Paşa şu beyti söylemiş. Seyretti heva üzre denir tahtı Süleyman, oğul saltanatın yeller eser şimdi yerinde. Evet, bugün de havadan sudan, dereden tepeden derken epey laf ettik, sizlere epey yorduk, başınızı ağrıttık. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola demiş eskiler. Böylelikle bir Çınaraltı programının da bu hafta sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.